dönüyoruz.
Geri dönüyoruz lan. Herkese merhaba. Tör hocam, yüz yüze stüdyoda kamera karşısında kaydettiğimiz ve kimsenin izlemediği bölümlerimizden beri ilk defa bir araya gelip stüdyoda programı kaydediyoruz. İlk defa fiziken bir araya geldik diyebilirim. Nasılsın hocam? Seni böyle kanlı canlı görmek çok iyi geldi bana.
Evet, bir metre mesafe varken değil mi? Evet, normal evet. Kıtalar arası evet. Görüşme yapıyorduk.
İstersen öpüşebiliriz bile yani. Hazır aramızda bir aşk da varken.
Dedikodu çıkıyor sonra boş ver. Ya bak şimdi yaşlanıyorsun, yaşlandığını kabul etmiyorsun. Demin de dedim sana, bu yeni nesil 80'li yıllarda, 70'li yıllarda doğan insanların arkadaşlık konseptini anlamakta zorlanıyor. Bu Rönesans'la ilgili araştırmalarda da geçiyor. Rönesans'a kadar Avrupa'da da çok yaygınmış. Mesela sarılıyorlar, öpüşüyorlar, aşırı samimiyet falan. Sonra bunlar tabii azalmaya başlıyor. Victoria çağında falan filan iyice böyle çok ayıp. O yüzden yeni insanlar mesela eski kültürü algılayamıyor. Şimdi sen de ben de yaşlanmaya doğru gittiğimiz için işte böyle anlatmakta zorlanıyorsun yani bu salonu.
Hocam ben şeyde Şam'da Arapça öğrenirken orada mesela ilk yani Şam'a ilk indiğimde dikkatimi çeken konulardan biriydi. Erkekler hep el ele gezerdi. Mesela çok ilginç gelmişti bana. Yani aslında tabii bir yandan ne kadar ön yargılı olduğuma dair bir fikir ortaya koyuyor bu da. Çok ilginç bir şey yani böyle erkekler samimi oldukları yakın arkadaşları el ele geziyorlardı. Ve mesela orada ben 6 ay yakın kaldım ve orada bir takım böyle gerçekten yakın diyebileceğim arkadaşlarım oldu. Çok el ele gezdik yani orada. Hani bu demek ki şey, dünyayı nasıl algıladığına göre dünya biçim değiştiriyor denebilir yani.
Yüzyıllar içinde değişiyor. Bir de şimdi arkadaşlık bağları şöyle düşün. Bizim Fahrettin'i düşün. Bunu işte arıyorlar telefonla Erzurum'dan. Bizi burada dövdüler diyorlar. Bunlar Bandırma'dan biniyorlar otobüse. 7-8 kişi Erzurum'a gidiyorlar. 24 saat otobüs yolculuğu düşün. Kim dövdü sizi? Şunlar. O dövenleri dövüyorlar. Sonra otogara binip tekrar Bandırma'ya geri dönüyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani yeni nesle yani böyle bir şey anlatmak mitoloji gibi yani şu an. Bir de şöyle düşün. Bak öğrencilerimle konuşuyorum Bandırma'da. Siz diyorum kaç kişi kalıyorsunuz? Hepsi tek başına kalıyor evde. Yani düşünebiliyor musun? Tek başına kalıyor yani.
Tek başına öğrenci benim asla gözüme canlandırabildiğim bir şey değil.
Şimdi düşün yani. Hani bu kadar mitoloji konuşup, bu kadar metafizik, bu kadar efsane. Hani hayatımda duyduğum en inanılmaz olgulardan biri. Yani. Tek başına yaşayan öğrenciler. Ya bir kere biz evi 5 kişi tutardık. En az 4-5 kişi. O evde de her akşam mutlaka en az 10 kişi 15 kişi kalıyor olurdu.
Zaten onun kız arkadaşı gelse, onun ötekinin ev bulamayan arkadaşı gelse bilmem ne falan illaki 10 kişiyi buluyor.
Ya kimsenin yani tanımadığı arada kaynayan aylarca falan haftalarca kalan insanlar oluyordu ya.
Hocam programın süresinden çok çalmadan çok küçük bir anı anlatmak istiyorum bununla ilgili. Cebeci'de Ankara'da bir öğrenci evinde kalıyordum. Kalabalık bir öğrenci eviydi. Ve böyle hafta sonları sabah erkenden gelen bir arkadaş vardı. Sabah erkenden geliyordu, tıraşını oluyordu.
Memur işte, gibi falan.
Evet evet, öyle çamaşırlarını yıkıyordu falan filan. İşte kahvaltısını hazırlıyor, işte menemenini yapıyor bilmem ne falan filan. Sonra da öğlene doğru çıkıyordu. Akşama doğru tekrar geliyordu, eşyalarını alıp gidiyordu falan. Sadece hafta sonları, fakat herkes onu birbirinin arkadaşı zannediyordu. Öyle bir şey var. Bu arada inanılmaz bir şey var. Suç şehri İstanbul.
Evet, Gotham City.
Gürültüsü geliyor. Aynı zamanda tabii seçim döneminde olduğumuz için çok ciddi bir seçim propaganda.
Evet, ben de çok ciddiye alıyorum bu seçimi.
Müziği geliyor şeyden, dışarıdan. Evet. Eğer onlar yayına da yansıyorsa artık bunu şeyin programımızın fon müziği olarak kabul etsinler. Neyse hocam, herkes bu gelen adamın başkasının yani evdeki bir diğer bireyin arkadaşı.
Senin hikayendeki gibi hani evet, Erdek'teki düğünde evet. Karşı tarafın adamı sanıp.
Sonra bir gün fark edildi, hiçbirimizin arkadaşı olmadı ve bir gece sabaha kadar oturduk, adamın gelişini bekledik hafta sonu. Adam geldi, dedi ki abi sen kimsin? Yani işte benim arkadaşım değilsin, bunun arkadaşı değilsin, onun arkadaşı değilsin, kimsin yani? Adam meğer yani o öğrenci evi sürekli böyle değişen öğrencilerin olduğu bir evdi. Mesela ben girdim işte 6 ay kaldım, çıktım başkası
tabii
geldi falan.
Tabii zaten sözleşme falan gibinden şu emlakçı yani, onlar yoktu ki.
Öğrenci evi olmakla lanetlenmiş bir takım binalar olurdu.
Devrediliyordu yani.
Sonsuza kadar öğrenci evi olarak kaldı. Adam meğer abi bizden önceki dönemlerde evde kalan çocuklardan biriymiş. Anahtarı da varmış bir güzel.
Sizden daha yerlisi yani.
Ve şeymiş, Ankara'da askerlik yapıyormuş. Çarşı izinde çıkınca gelip tıraşını olup işte şeyini, çamaşırını bilmem nesini yıkayıp güzel bir banyosunu alıp falan gidiyormuş adam. Biz sesimizi çıkarmadık, buyur gel dedik yani. Öğrenci çünkü böyle bir şeydir yani, bana böyle bir şey gibi geliyor.
İşte bu şu anki kuşaklar için inanılmaz bir olay anlatıyorsun. Muhtemelen hani belki de yaratıcılık yeteneğine falan atfedenler
atıyor mu falan diyecektim.
Tabii yani tabii, şimdi tabii. Düşün.
Hocam Şimdi hemen hızla ciddileşerek program konumuza, çünkü seni böyle yüz yüze bulunca da şey yap, hani biraz da muhabbet edesim geldi. Hemen program konumuza dönelim ama daha fazla programın zamanından çalmayalım. Bugün ilginç bir konu konuşacağız. Yani bir süredir çok fazla tarih dersi sayılabilecek böyle TRT 4'ün açık öğretimin tarih derslerini andıran ciddiyetle şeyler konuştuk. Bugün biraz daha konuyu daha eğlenceli ve magazine elverişli bir yere getirelim ve 7 uyurlar konuşalım. Senin kayıttan hemen önce söylediğin gibi 7 uyurlar konusunu nasıl uzatacağız peki demene cevaben, hani biraz böyle şey, uykuyu konuşalım, mitolojide uykuyu konuşalım, işte ne bileyim 7 uyurlar Hristiyanlıkta, İslamiyet'te, işte dünyada kültürde mesela bir sürü 7 uyurlar ziyaretgahı var, bir sürü mağara var bilmem ne, bunları konuşalım biraz. Şimdi ilk önce senden kabaca 7 uyurlar hikayesinin, yani Roma'sına, Bizans'ına bilmem mesela böyle ayrıntısına girmeden, ne oluyor 7 uyurlarda? Baştan bir bunu bir özetlesene bize.
Bu erken Hristiyanlık zamanlarında işte Hristiyanların 2. 3. yüzyıllarda baskı altında olduğuna dair bir anlatı var. Ben biraz bundan şüpheleniyorum. Bu da abartılıyor gibi geliyor bana, bu imparatorluk dönemi Roma'sında Hristiyanların gördüğü baskı. Çünkü sadece Hristiyanların anlatımından biliyoruz bunları.
Onların... Ama hep şehitler var. Yani şehit kayıtları falan var.
Ya var mutlaka da, hani kaç bin kişide kaç kişi şehit oldu? Onlar niye şehit oldu? Yani bu tek taraflı bir anlatı. Yani bunu hani karşı tarafın hukuki kaynakları, metinlerinde görmüyoruz. Mesela şimdi şuna inanabiliyor musun sen? Nero'nun aklını fikrini Hristiyanlara takıp nerede Hristiyan varsa kovuşturdu, peşine düştü. Yani Hristiyan tarihçilerin böyle yarattığı bir Nero imajı var. Nero sadece Hristiyanları ezmiş, sadece onların peşine düşmüş. Caligula işi gücü bırakmış, nerede Hristiyan varsa listeletiyor.
Bir de Hristiyanlık acaba yani o imparatorluğu için bu kadar önemli bir şey miydi tabii yani hani?
Yani değildi, şey bile bilmiyorlar. Hristiyanlarla Yahudiler arasında, işte o Eseniler falan, o tarikatlar arasında bölünmelerin bile farkında değiller. Muhtemelen böyle insanları, hani onlara karışıklık çıkartan, toplumun huzurunu bozan ve biliyorsun şikayetler genelde de Yahudi cemaatinden bunlara dönük geliyor. Yani tabii Hristiyan, yani baskı gördükleri kesin. Fakat bunun boyutları, bunun sınırları sanki bir abartılıyor gibi geliyor bana. Neyse, bu yedi uyurlar da hani sanırım İmparator Decius zamanında bu baskılardan yılarak bunun yükseldiği zamanlar var. O ayrı konu. Yani 250 yıldan bahsediyoruz. Mesela Diokletianus falan, evet, baskı göstermiş ama şimdi metinler de bir ilginç. Şimdi hem baskı gördü diyorlar, hem Hristiyan general var, vali var. Yüksek bürokrasideler, yani demek ki oralarda bir yandan da yükselebiliyorlar yani.
Şey gibi olabilir mi hocam, işte bu ülkede Kürtler cumhurbaşkanı bile oluyor falan diyorlar mesela, ama işte bu hani şeyin, hani Kürtler baskı görmüyor ya, getirmek için konuyu falan.
Yani bu şimdi baskı görülmesine dair anlatılan öyküler, mesela falan general diyor haçla yakalandı diyor. Ordudan atıldı diyor, ama bir yandan da demek ki gizlemek zorunda kaldıkları dönemler de oluyor. Bunlar da bu dönemde, Decius döneminde imparatorun, bir mağaraya giriyorlar. İşte burada uykuya dalıyorlar. Kendileri normal bir öğleden sonra uykusu yaşadıklarını sanıyorlar. Ondan sonra işte uyanıyorlar. Meğer aradan işte uzun bir dönem geçmiş. Artık Konstantin devri gelmiş geçmiş, Hristiyanlık.
Teodosius hatta.
Teodosius tabii. Aradık işte Konstantin gelmiş, Hristiyanlara işte Milano fermanı imzalanmış, serbestiyet verilmiş. Sonra Teodosius döneminde artık Hristiyanlık resmi din olmuş falan imparatorlukta. O dönemde uyanıyorlar. İşte o dönemde uyandıklarını bilmiyorlar tabii, acıkıyorlar. Aralarından birini
Yemlihay.
Ha, yemek alsın. Ben onların ismini ezbere bilmem. Ne o Kefeşte Tayş falan orada.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bir de şey var.
Mislina var. Mekselina
var. Bu Cem Karaca'nın şarkısında geçer ya hani Kefeşte Tayş, ilde de Kıtmir. Kıtmir de köpekleridir.
Evet, Kıtmir
hani
köpekleri.
Köpekleri. Ondan sonra hani adam çarşıya iniyor, bakıyor İmparator Decius zamanı işte paralarını veriyor. Esnaf da şaşırıyor.
Define yani. Buldu zannediyorlar.
Ha, öyle zannediyor değil mi? Ne bu eski paralar falan. Sonra işte aradan ne 150 yıl mı geçmiş? Öyle.
Abi şöyle, güneş takvimine göre 300 yıl, ay takvimine göre 309 yıl geçmiş.
Bayağı geçmiş.
İslam ya. İnancına göre.
Ha ama bu. Onlar abartmış. Ha. Çünkü iki imparator arasında, yani Theodosius devrinde ise bu olay, Theodosius işte bölünme zamanı, ikinci Theodosius 390'larda imparatordu. Yani klasik Roma takvimine göre Maksimum 150 yıl falan olması lazım.
Dikianus diye geçiyor bir de İslam kayıtlarında.
İşte Decius'un ya da Decius'un sanırım biraz Arapça'da bozulmuş hal. Çünkü bunlar kulaktan kulağa, kulaktan kulağa.
Zaten bu şeyler falan da yani bu yani İslam literatüründe anıldıkları isimler bu Kefeşe, Tayyuşlar bilmem ne. Onlar da aslında tipik Roma isimleri yani. Konstantinos falan yani o Kefeşe,
Tayyuşlar. Tamam, işte Arami ağzıyla herhalde evet, biraz bozulmuş, değişmiş halleri yani.
Evet, zaten yani şöyle bir şey, bu Hristiyan literatürünün bir parçası olduğu için aslında temel olarak yani tamam işte Kur'an'da da Kehf suresinde geçiyor falan filan ama ondan öncesinde Hristiyan literatürünün hani anlatılarından biri olduğu için Araplara dolayısıyla yani Müslümanlara dolayısıyla Araplara ve Arapçaya Hristiyan olan bir bölge halkı olan Süryanilerden, Aramilerden geçmiş. Dediğin gibi yani o Konstantinos isminin Kefeşe Tayyuş olması arada bir kayıp halka var işte neyse o Aramicesi ben bilmiyorum da. Herhalde o yüzden o isimler öyle yani o işte Mexelina var mesela.
Mexelina adına çok andırıyor evet.
Mesela zaten. Mistine var işte Maximuslar bilmem neler falan filan böyle Roma isimlerinden dönüşmüş isimler yani.
Bu işte öykünün farklı versiyonları var. Herhalde tek bir versiyonu da yok. Bir de nerede olduğu da belli değil. İşte geçen beni davet etmişlerdi. Tarsus'a gitmiştim ben. Oradaki meşhur Yedi Uyurlar mağarasını gezdik.
Çok kebap da yedin mi?
Vallahi çok güzel misafir ettiler. Yani ben biliyorsun pek böyle et yemekleri seven, yiyen biri değilim. Yani benim yerime başka biri olsaydı daha çok daha böyle mutlu.
Yani ben.
Yani evet sen daha memnun kalırdın. Ellerinden geldik, çok güzel gezdik, tozduk. Ama tabii bu beni davet eden arkadaşlardan önce bir yerel yönetim. Ben onlara Nasyonalist Aksiyon Partisi demeyi tercih ediyorum. Hı-hı. Daha havalı oluyor. Buranın bu mekandaki orijinal dokuya önemli ölçüde zararlar vermiş. Ve orada bir sanırım Abdülmecit devrinde ya da Abdülaziz
onda evet bir karar veremedik. Abdülaziz mi? Abdülmecit
mi? Hatırlayamıyorum ama 1850'lerde 60'larda yapılan orada bir cami var. Çok şirin bir cami. Ona işte kadınlar
mahfı. Şöyle mahfeli. Valide Sultan yani sultanın annesi kendi hayratı olarak mağarayı onartmış ve camiyi inşa ettirmiş. Yani oradan padişah değil, padişahın annesi yaptırmış diye biliyorum.
Evet ama yani dönem olarak hatırlayamadım. Ya Abdülmecit belki de Abdülmecit öldü, annesi hayattaydı bazen öyle şeyler olur. Şimdi olur. Onu hatırlayamıyorum. Çok şirin bir yapıya ekleme bina yapmışlar. Kadınlar mahfili eklemişler.
Böyle çok uzun bir minaresi var değil mi onun?
Yani orijinal minare işte 4-5 metre. Fakat oraya ne bileyim böyle 1 kilometre 2 kilometre öteden gözükecek çok yapay duran.
Çok aşırı uzun bir minare.
Çok gereksiz uzunlukta bir minare eklemişler ve bütün dokusunu da bozmuşlar. Yani işte bizde ne yazık ki tarihi yapılara yani burada binlerce örnek verilebilir tabii. Her gün bu kamuoyu bunlara rastlıyor. Mesela Marmara Adası'nda da ne görmüştüm? 1500'lerden kalan adanın en eski camisi, 1560'lardan kalan bir cami. Caminin duvarına bu plazma mı diyorlar? Büyük hani maç izliyor insanlar böyle. Ben o futbol konusunda sen onları daha iyi bilirsin. O kocaman böyle bir şey yapıştırmışlar, monte etmişler. Yani orada ayetler geçiyor dijital olarak. İşte bilmem ne suresi falan. Ya bir caminin duvarına düşünebiliyor musun? 500 yıllık cami duvarı da plazma monte edilmiş falan. Böyle örneklerle karşılaşıyoruz. Anlatması çok zor tabii insanlara. Yani yapmayın, etmeyin, bozmayın dense de orijinal dokularını böyle yok ediyorlar ve iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Buradaki en tuhaf konu yani o minareyi gördüğü zaman işte bak ne kadar ihtişamlı, muhteşem bir minare. 50-60 metre vardır o minare herhalde.
Çok uzun ya gerçekten.
Yani. Yani binanın kendisinin 10 katı falan yani.
Evet evet yani bina minicik duruyor yanında uzaktan bakınca.
Yani o dokuyu da bozuyorsun yani ne akla hizmet onu anlamak zor. Gene mağara ile ilgili yani o da beni çok şaşırttı. Oradaki yerel halk bana dedi ki burada yakın zamana kadar adaklar yapılıyordu. İşte kurbanlar kesiliyordu falan. Dedim sonra yasaklandı bu dedi. Der niye dedim. Orada Diyanet'in çeşitli levhaları var. İşte uyarı levhaları. Hatırladım şöyle işte kurban kesmeyiniz, adak adamayınız, taşlara, kayalara.
Neden abi? Yani şey ne, gerekçesi ne yani?
Yani burayı böyle çok bir kutsal mekan olarak görüyorsunuz, yüceltiyorsunuz ama işte bu tür şeyler, bu tür türbeleri abartmak, yüceltmek işte herhalde putperest, pagan ya da işte İslam öncesi kültür geleneklerine sahip çıkmayı böyle aleyhte bir şey olarak, negatif bir şey olarak algılıyorlar herhalde. İşte ne diyor? Adak adamayın, dilek dilemeyin, öpmeyin diyor kayaları, dokunmayın. Bunu ilk anlattığım zamanlar şey sandım millet. Hani böyle tarihi eseri koruma anlamında bir dokunmayın etmeyin falan gibi. Ama insanlar o kadar böyle tabii dinlemiyorlar bunları. Orada işte ziyaretçiler yüzlerini kayalara sürüyorlar. Yedi uyurların işte uyudukları yere. Böyle perdahlanmış gibi mağaranın içi. Yani insanlar yüzlerini ellerini süre süre orası böyle yani şey böyle pasparlak olmuş kayalar. Böyle şey gibi akide şekeri gibi böyle parlıyorlar falan. Eğilmeyin diyor. Mesela eğilerek girmeyin falan diyor. Böyle uyarılar var. Eğilerek girmeyin.
Allah çok ilginçmiş. Evet.
Ben de şey dedim hatta eğilmeden gir de gör gününü yani. Çünkü kafa travertenler falan her tarafta yani. Çok da dar, çok tehlikeli de yani şey dikkat etmezsen. Bu tabii enteresan bir konu. Çünkü
bir de o derin bir mağara galiba.
Bayağı gidiyor aşağılara doğru. Yani kaybolunabilir yani. O.
Şimdi bu yani birkaç tane böyle yani sadece Türkiye'de bile birkaç tane yedi uyurlara atfedilen mağara
evet,
var.
Çok var.
Yani Diyarbakır'da var işte Maraş mı oluyor? Afşin.
Afşin'de Maraş'a bağlısı.
Afşin'de var. Efendime söyleyeyim başka bir tane Sivas'ta varmış, o artık kayıpmış bilmiyorum şehir falan filan. Onun dışında mesela Orta Doğu'da yani bizim bölgemizde işte Mısır'da şurada burada falan bir sürü var. Hatta en uç örnek olarak İspanya'da var.
Orada yani orada da olması normal çünkü erken Hristiyanlık kültürü bütün Akdeniz havzasını kapsadığı için Ürdün'de falan var. Filistin, Ürdün, İsrail, Irak.
Yani şimdi biz ya. Tabii yani biz toplum olarak daha çok hani yani İslami anlatıdan bildiğimiz için yani Kur'an referansından bildiğimiz için bu yedi uyurlar hikayesini. Mesela ilk duyduğumda bana çok garip gelmişti İspanya'da da hani bir yer böyle bir şey olması falan filan. Hatta İspanya'dakiyle ilgili gezginlerin bazı notları var yani şey gibi orada yedi kişinin ve bir de köpeğin iskeletinin yani mumyalanmış gibi bozulmamış yedi iskeletin bulundu. İşte zamanla bunların kayboldu falan filan gibi şeyler var. Yani bu mitosun kendisine biraz bir bakalım istersen. Yani şimdi hikayeye göre yani biraz da Kur'an perspektifinden değerlendirecek hani olursak. Hikayeye göre Dikianus işte Roma Rum hükümdarı Dikianus döneminde zulmünü çok arttırıyor Roma. Ve işte 7 inançlı genç hatta başka bir anlatıya göre 6 inançlı genç şeyden bunların hepsi de bu arada şeyler nasıl diyeyim sana yani memleketin ulularının çocukları yani böyle işte bürokratlar, askerler, savaşçılar bilmem nelerin falan.
İlk çocukları. Hristiyanlar öyle zaten. Evet, bu Hristiyanlık konusundaki en büyük yanılgılardan biri erken Hristiyanlığın böyle ezilenlerin, mazlumların dini falan gibi bir edebiyat var ya aslında erken Hristiyanlık ilk Hristiyanların hemen hemen hepsi en eğitimli, en kültürlü, en yüksek mertebede. Hı-hı. Ya bunlar böyle hayatının nimetlerine doymuş. Gelecek her türlü üst noktaya gelmiş. Gelecekleri hı-hı. garanti altında.
Yani babaları, manevi arayışlar içinde.
Babalarının yerine geçecekler belli. Hı-hı. Onların bir manevi arayışı aslında. Ve kentli orta sınıf hatta üst bu kent soyluların bir arayışı yani Hristiyanlık.
Ve bir şekilde anlatıya göre hükümdar bunlara anlatının diliyle söylüyorum. Putperestliği terk etmesi için bir süre veriyor. Çünkü bunlar böyle hani memleketin ileri gelenlerin çocukları olduğu için hemen cezalandırmak istemiyor onları.
Putperest'e dönmeler için.
Putperestliğe geri dönmeleri için. Yani. Hristiyanlıktan
Hristiyan terk etmeleri
yani
için.
Şey diyor tabii hak imandan hani Allah inancından.
Tabii şimdi vazgeçip. Teorik olarak zaten hani unutma söyleyeceğini. Mesela Diyanet'in tepkisi de ilginç. İslam gelene kadar sen her türlü azizi havari sahiplenmek zorundasın teorik olarak. Hı hı. Şimdi orada insanların kafası karışıyor. Ya bu işte eski bu azizler mesela Aziz Augustinus, Aziz işte Bartolomeus, yok Basileus. Aslında normalde Kapadokya babaları hı hı. falan var ya. Hı hı. Onların hepsi sahiplenmen gerekiyor teorik olarak. Yani hı hı. çünkü İslam yokken ne vardı? Bunlar vardı hak dini olarak. Evet, hak din, yani orada bir sorun yok yani. İlginç bir şey yani bu tepki. Yani
sonuç olarak hak dinden vazgeçip putperestliğe geri dönmeleri için onlara bir mühlet veriyor. Ve bu mühlet süresince Ninova'ya gidiyor hükümdar. İşte birkaç gün döndüğümde de kararınızı bildirin. Bunlar da ya biz bu yoldan dönmeyiz. Şeye de hükümdar döndüğünde de gadre uğramayalım diye kaçıyorlar. Kaçıyorlar dedim yani şehre çok yakın bir dağ bir tepeye çıkıp oradaki bir mağaraya sığınıyorlar. Sonrası işte senin anlattığın hikaye. Bu 6 genç 7 genç hikayesi de şu. Bir anlatıya göre 6 kişiler bunlar. Yolda giderken bir çobanla karşılaşıyorlar. Nereye gidiyorsunuz diyor çoban. Anlatıyorlar durumu. Ben de hak dinlerim. Ben de sizinle geleyim diyor. O da onlara katılıyor. Fakat köpek de peşlerine takılıyor. Sonra
çobanın köpeği.
Çobanın köpeği Kıtmir. Köpek de peşlerine takılıyor ve onlarla gelmek istiyor. Bunlar köpeği kovmaya çalışıyorlar ilk önce. Sonra benim okuduğum Eflaki'de okudum.
Ariflerin menkıbeleri.
Evet evet. Onda şey diye anlatıyor. Köpek ne diyorlar? Min tarafillah derler yani Allah tarafından. Min tarafillah dile geliyor. Konuşmaya başlıyor. Diyor ki ben de iman sahibim. Beni niye istemiyorsunuz diyor. Sen bizim cinsimizden değilsiniz diyor. Değilsin diyorlar. O da diyor ki onu sen bilmezsin onu Allah bilir. Diyor sen de diyor Allah'ın cinsinden değilsin. Ve işte bir şekilde o şey siz de inandıklarınızın cinsinden değilsiniz gibi bir şeyle cevap veriyor. Yani tam orada şey yanlış bir şey söylemeyeyim. Ve onun üzerine kabul ediyorlar. Bu 7 kişilik ekip ve şey Kıtmir mağaraya sığınıyorlar. Ve ondan sonrası işte senin anlattığın hikaye. Çok ilginç bir hikaye. Yani bu kadar evrensel karşılık bulmasının sebebi ve geçenlerde bir kitap okudum bununla ilgili. Orada şey var. Genellikle ekonomik sorunların, siyasi sorunların ya da işte iktidarın zulmünün arttırdığı dönemlerde yeniden bu yedi uyurlar anlatısının dirildiği, yeniden kuvvetlendiği, işte üstüne yeni şeyler eklendiği. Şimdi mesela dünyadan farklı yedi uyur inancına dair işte anlatılar evet, derlemiş.
Bir ekonomi bakanı da şey demişti hatırlıyorsan. Bir uyusam 6 ay sonra uyansam bak Türkiye ne güzel olacak.
Ha mesela.
Bu işte, da bir canlanma evet, unsuru olabilir. Evet.
Evet evet. Demek ki böyle bir şey bir kriz durumlarında böyle insanı
bir uyuyup bir
uykuya çağıran bir şey var. Neden? Yani mesela sen bunu konuşalım biraz
i̇şte da. O bizim branşımızı da biraz aşıyor ama herhalde bu gerçeklerden kaçma ile ilgili bir şey. Herhalde yani biliyorsun depresyona giren insanlar böyle uzun süre uyuyorlar. Hmm. Uyanmak istemiyorlar. O biraz tabii artık psikanalizmin, psikolojinin vesairenin alanlarına da giriyor sanırım. Ama bu eğilim var evet bütün dünya mitlerinde. Gerçekle baş edemeyen
insan.
Yani
bu insan, mitolojinin arkasında böyle bir şey yatıyor olabilir değil mi yani?
Hani olabilir herhalde. Hani çünkü yani uyku biliyorsun hani ölüme de en yakın. Hı hı. O mitolojide demin konuştuk hatta ne o isimlerini karıştırıyoruz.
Hipnos.
Hipnos Yunancasıydı. Morpheus Latincesi. Uyku ki Platon şeye inanıyor ya. Hani uyuduğu zaman ruhu dolaşıyor falan. Hı. Hangisi gerçek? Neydi sen söylemiştin hatta.
Çinli.
Ha bir atasözü söylemiştin. Sen rüyamda bir kelebek olarak görün diyor. Belki de kelebek rüyasında seni insan kendini insan gibi görüyor olabilir mi falan gibi.
Evet, evet.
Yani öbür alemlere kapılara da geçiş olarak görülüyor. Yani uykunun kendisi zaten
de,
çok.
Hadis var galiba değil mi? El nevm huvil mevt diye. Uyku ölümün kardeşidir.
Ha, onu bilmiyorum. Senden şu an duyuyorum. Vardır yani uyku konusu çünkü çok enteresan, ilginç bir konu. İnsanların çok ilgisini yani yüzyıllar, bin yıllar boyunca yani bütün
evet, tabii,
mitlerde.
Yani mitoloji de çok böyle dürten bir şey değil mi? Yani şimdi mesela gözünün önünde ölü gibi yatan bir şey var. Hareket etmiyor yani bu çok hafif bir nefes alıp verme hareketini saymazsan o da çok yakından gözlemlenebilecek bir şey. Filmlerde falan şeydir ya öldü mü diye işte böyle burnunu ayna tutarlar falan filan mesela böyle hani yani o kadar hani bariz anlaşılan bir şey değil yani hani ölüyor gerçekten bir insan gözünün önünde. Bir sürü ölü kalıyor ve diriliyor. Yani aslında bu şeyin anlatısında da yani bu yedi uyurlar anlatısında ya da mitolojideki farklı uyku anlatıları işte Gılgamış falan filan konuştuk ya daha önce. Ya bu anlatılarda da biraz şey var. Yani ölüp ya da tırnak içinde hani daha güncel bir şey söyleyeyim. Ölü taklidi yapıp dünyadaki felaketler geçene kadar işte ya da hayatındaki felaketler geçene kadar
yavaşlatıyor
evet, kendini yavaşlatıp. Çünkü bir de şey de var yani daha az uyarana maruz kalma durumu var. İşte bedeni daha az yorma, metabolizmayı daha az enerjiyle ayakta tutma var.
Mesela doğada canlı.
Hamileler mesela neden bu kadar çok uyuyorlar? Çünkü içinde bir canavar büyüyor yani böyle bir makine, insan yapma makinesi gibi. İçeride bir şey büyütüyorsun ve çok büyük enerji isteyen bir şey.
Bebekler de çok uyuyor.
Evet yani hani o da şimdi sürekli çok hücre, büyüyor, hücre bölünüyor tabii. Bilmem ne falan filan çok hızlı büyünüyor. Hani o bir şey herhalde bir savunma mekanizması olarak hem psikolojik hem fiziksel olarak bir savunma mekanizması herhalde uyku. Bu yüzden mitolojide böyle bir karşılık bulması bana çok makul geliyor yani.
Bir de tabii rüyalar boyutu var. Yani oradan işte kapılar açılıyor. Orada ölülerle karşılaşıyorsun, işte inancına göre, beklentilerine göre mesajlar alıyorsun, malum oluyor
bazı. Hiç görmediğin yerlere gidiyorsun.
Yani bunları şimdi antik çağdaki...
Hiç görmediğin bir yüzü rüyanda görmezmişsin ama, biliyor musun? Bir yüzü rüyanda görüyorsan o yüzü hayatında, ne bileyim, sokakta yanından geçerken bir gazetede, fotoğrafta, bir şeyde illaki görmüş olman
gerekiyor. Kaydetmiş olması gerekiyor beynin yani.
Yani rüya zihni sıfırdan bir yüz tasarlayamıyormuş yani.
Muhakkak yani gördüğümüz bütün rüyalar aslında yaşamın içine okuduğumuz, ettiğimiz, şahit olduklarımızın bileşkileri gibi bir şey.
İşte mesela. Ya da aslında biz bir kelebeğin...
ya da öyle yani, o antik çağda biliyorsun insanlar hani rüyadaki yolculukları gerçek, ciddiye alıyorlardı yani. Hatta birçok bu peygamber anlatılarında rüyalara yatmalar
falan. Vizyonlar vardır bir, tabii, de hocam. Şey, bu eski Türkçe'de ona şey deniyor. Beyn el nem vel yakaza deniyor. Yani uykuyla uyanıklık arasında diye, o vizyonlar tam o beynel yev vel yakaza arasında gelen şeyler. Ve mesela bu Kitab-ı Mukaddes anlatılarında falan da hep şey vardır, işte Hoşeya bir ağacın altında işte içi geçiyor, o esnada ona Tanrı görünüyor ve bilmem ne diyor, işte al topluluğunu bilmem nereye götür diyor falan filan gibi. Böyle bir sürekli bir uykuya referans verme, sürekli bir rüyaya referans verme hep var. Bunun arkasında şey de olabilir, biliyor musun? Bizim uykuyla ve rüya ile ilgili bilgimizin çoğunlukla farazi olmasından kaynaklı. Hala bile nörolojik olarak, işte matematiksel olarak, kimyasal, fiziksel olarak uykuyu ve rüyayı tam anlamıyla çözmüş değiliz. Sadece yorumlayabiliyoruz eldeki verileri, ama yani çünkü çözebiliyor olsak belki yönetebiliyor da olurduk yani. Hani rüya, birine rüya transfer etmek, işte rüya nakletmek bilmem ne falan filan gibi şeyler yapılıyordu.
Bu arada klasik metinlerde rüya tabirlerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatalım.
Tabii.
Yani klasik İslam edebiyatında ve dini literatürde, tasavvuf literatüründe.
Çok daha eski gidebiliriz abi. Yani, işte Sargon rüya görüyor, bilmem ne oluyor, evet, işte sen tahtından bilmem kim indirecek seni diyor, bilmem ne falan.
Yani inanılmaz bir rüya yorumları geleneği var. Çok bu ciddiye alınan bir konu. Bu alanda ilgili her
savaşa ne zaman çıkacağına ona göre karar veriyor
yani
falan.
Cilt kitap var. Rüyada işte keçi görmek, koyun görmek, para görmek, altın görmek, gümüş görmek. Yani böyle o rüya tabirleri kitapları ki yani evlerde vardır yani, hı-hı, mutlaka. İnanılmaz zengin bir simgesellik ifade ediyor. Mesela bizim de Bandırma'da birkaç fena filah ermiş arkadaşımız var, biliyorsun. Hı hı. Onlar önen, hidayet eren arkadaşlar. Onlar normal yaşamlarından daha çok önem veriyorlar rüyalarında gördüklerine. Yani rüyada gördüğü kişiye, rüyada dinlediği nasihata, rüyada buluştuğu, hı hı, insana normal hayatında, yani senden benle karşılaşmasından, yani beni bile mesela normalde benimle konuşmasından çok benim rüyasında ona görünmem ve anlatmamla beni daha çok tanıyor ve öyle önemsiyor. Herhalde bu gene bilinçaltında, dünya işlerinde, günlük hayatta ulaşılamayan gizemlerin orada açığa çıktığına inanıyorlar yani.
Ya da bir baş etme yöntemi bu.
Evet yani gerçekten yani... gerçek dünyadan kaçıyorlar zaten. Hı-hı. Bu gerçek dünyadan, hı-hı, kaçışla ilgili bir konu. Gerçek dünyadan kaçış, uykuyu, rüyayı ve daha sonra biliyorsun biraz da uyanıkken görülen rüyalar konusu var. Hı hı. Yani uyumadan da rüya görmeye başlıyorsun, evet, bir noktadan, evet, sonra. Ve o arkadaşlarında mesela o özellikler de başladı sonra.
Bir de biliyorsun yani daha trend bir şey daha var. Bu şey astral seyahatler, işte lucid rüyalar bilmem neler, bir de onlar var tabii yani.
Var, bir de dini yolculukları öyle yorumlayan da var. Mesela, hı, Muhammed Peygamber'in Miraç mucizesi, hı hı, bugün kimisi için yani çok klasik mitsel olarak, işte Burak atlı bir bineğe atladı gitti, gerçekten göğe yükseldi, gerçekten göğün 7 kat üstüne çıktı, gerçekten işte Kudüs'e ya da başka Mescid-ül Aksa neredeyse, hani şimdi insanlar hemen Kudüs diyor ama eski İslami yorumlarda o kadar net bir şey söylenmiyor yani.
Mescid-ül Aksa, evet, Petra'da olabilir
ya, başka yerlerde onları konuşmuştuk ara sıra. Kimisi de diyor ki hayır, hiçbir yere gitmedi, yatağındaydı. Bu onun zihinsel
astral bir şeydi.
Astral bir yolculuktu diyen de var. O yüzden hani eski bu tür yolculukları böyle yorumlayanlar da var.
Ama şey, herkesin hayatında en az bir kere rüyadayken rüyada olduğunu fark etmesini deneyimlediğine dair bir şey okumuştum. Yani rüyadayken bir noktada böyle falan, lan ben şimdi rüyadayım dediğin bir şeyle karşılaştığın oluyor. Ve bunu şey diyorlar, yani bu lucid rüya denen şeyin işte o duyguyu koruyup o rüyayı yönetebilmek üzerine bir disiplin, bir öğreti olduğunu biliyoruz. Yapanlar var. Bu arada gerçekten ben rüyasını yöneten var yani.
Ben şahsen yönetiyorum, sana canlı tanık olarak burada cevap vereyim. Hoşuma gitmeyen rüya gördüğüm zaman onu değiştiriyorum mesela. Bir de mantıksız şeyler gördüğüm zaman her zaman bu bir rüya, ciddiye alma diye bir ses duyuyorum. Diyelim ki mesela uçuyorsun değil mi? Çok görüldü yani rüya. Ben bu diyorum, insan uçamaz. Ben herkes böyledir diye düşünüyordum ama bir psikolog arkadaşım bana hayır, günlük hayatına rasyonel olan insanlar rüyalarında da böyle davranıyorlar. Herkes böyle değil dedi. Ben de nasıl yani dedim, uçtuğuna inanıyor mu adam dedim. Evet dedi. Kimisi dedi rüyada uçuyorsa uçtuğunu düşünüyor dedi. Yani bu bir rüya olmalı, ben uçuyor olamam demeye de bilir dedi. Ben buna çok şaşırmıştım. Ben herkesin beyninin içinde...
Ben de buna şaşırmana şaşırıyorum biraz.
Ben gerçekten herkesin beyninin içine bir kantçı iyimserlikle... Hani herkesin beyninin bir köşesinde böyle bir şey olamaz. Bu rüyadır diye bir sesin söyleyeceğini düşünüyordum yani.
Yani açıkçası uyku ve rüyanın çok tuhaf bir... Hani hem bir kaçış hem bir savunma mekanizması... Hem bir işte maddi dünya ile baş etme yöntemi... Ya da işte maruz kaldığın fiziksel, duygusal koşullara karşı... bir kendine bir kovuk oluşturma ve oraya sığınma endişesi gibi hep böyle bu tür meselelerde hep bir can simidi görevi gördüğünü, yani sonuçta görüyor yani lucid rüyayı da işte astral seyahati, onlar yani bizim konumuz dışında ve hani uzmanlığımız dışında, yani merakımız dışında da şeyler, ama hep böyle bir uykunun bir can simidi olduğu bilgisini biliyoruz. Senin dediğin gibi depresyondaki adam neden sürekli uyuyor falan diye. Bir yandan da şey de var. Yani bu haliyle uykunun, yani mevcut içinde yaşadığımız hayata, içinde yaşadığımız dünyaya bir alternatif, tırnak içinde yani terimsel anlamıyla kullanmıyorum, bir paralel evren meydana getirdiği ve bu alternatif dünyanın, bu alternatif evrenin yavaştan hani böyle bizi kendi içine çeken, orada da yaşayabilirsin çünkü hani sen diyorsun ya mesela arkadaşlarım var. Onlar böyle hani dini sahiplerle bayağı hani oradaki hayatı, buradaki hayatı yöneten bir üst kurum gibi görüyorlar. Hakikaten böyle bir şey var ve bence mitolojideki karşılığının da bu kadar çok olması. Mesela şeyi düşün, yani hem tarihten az önce verdiğin örnek, işte hükümdar bir rüya görüyor. Hemen işte müneccimlerini, kahinlerini, bilmemlerini topluyor. Rüyasını yorumlatıyor. Ona göre sefere çıkıyor. İşte veliahtını öldürüyor, bilmem ne yapıyor falan.
İşte
falan.
Mesela Troya savaşının sebebi rüya üzerine kurulu. Hekabe rüyasında karnından alevler çıktığını görüyor. O alevler Troya kentini yok ediyor. Kahinlere soruyor. Efendim diyorlar, bir doğuracağınız çocuk Troya'yı yok edecek. Onlar işte o yüzden Paris doğduğunda onu İda Dağı'nda bir ölsün diye terk ediyorlar. Kaderi değiştiremiyorlar.
Sargon'un hikayesi öyle, Musa'nın hikayesi öyle falan filan, böyle bir rüya bir şey var. Hem bu tarafıyla mitolojinin çok önemli bir parçası uyku ve rüya anlatısı, hem de diğer yanıyla uyutulup oyuna getirilenler. Efendim söyleyeyim, uyuyup kurtulanlar, uyuyup kaçanlar, uyuyup görünmez olanlar falan filan gibi, böyle uyuyup başka bir aleme geçenler ve hani böyle bir hani başka bir aleme geçerek kendini kurtaranlar falan gibi bir sürü, yani Yunan'dan tut da Çin'e kadar hani böyle bildiğim bütün mitolojilerde uyku üzerine kurulu böyle anlatılar var.
Tabii Arda Viraf'ın orada örneğin İran metinlerine, Pehlevi metinlerine hani meraklılar bakabilir. Türkçe çevrildi Nimet Yıldırım tarafından, Arda Virafname. İşte tıpkı ki Dante'nin ondan esinlendiği falan söyleniyor. Arda Viraf işte rüyasında öbür dünyaya gidiyor. Yeraltı yolculuğu, yani öte dünyaya bir yolculuk yapıyor. Cenneti, cehennemi geziyor ve inanılmaz bir cehennem tasvirleri bölümü var. Yani filme falan çekilse en ciddi korku filmini falan solda sıfır bırakır. O günahkarların cezalandırılması sahneleri. Yani ortaçağ insanı da rüyalara, rüyalardaki yolculuğa inanılmaz önem vermişler. Yüzlerce sene Zerdüşt inancında Arda Viraf'ın uyku esnasında yaptığı yolculuk gerçekten cehennemin tasviri olarak ve cennetin tasviri olarak reel kabul görmüş yani.
Tıpkı Hristiyanlıktaki cehennem tasvirinin tamamen Dante'nin icadı olması gibi yani.
Gibi yani, o rüyaya dayalı yani.
Peki şimdi rüyanın önemi neden azaldı? Yani şu anlamda söylüyorum. Tabii ki yine önemli. Yine mesela bir rüya gördüğün zaman etkileniyorsun. Ya seni arıyorum. Ya terör, seni rüyamda ölmüş gördüm diyorum. Mesela sana söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü etkisinde kalıyorum bilmem ne. Böyle bir şey kastetmiyorum. Ama neden mesela şimdi böyle işte başbakan müneccimini, kahinini çağırıp ya rüyamda bilmem ne gördüm, yarın acaba işte motorine zam mı yapsam falan gibi bir şey yaşamıyor yani. Hani...
O yaşanıyor galiba. Hatırlıyorsan Tansu Çiller'in falan etrafında bu memişler falan rüyalarını yorumluyorlardı. Şu anda da sanırım Pirinkipatusu'nda herhalde böyle şeylere inandığını falan düşünüyorum. Yani bu devam ediyor bizim gibi ülkelerde ama tabii önem azalmadı da tarz değişti. Yani bilimin ortaya çıkmasıyla o işte nöropsikolojiler şunlar bunlar çıkınca rüyalar hani dini mitolojik alandan biraz psikanalitik alana doğru kaydı. Mesela öğrenciyken okumuştum. Gene hani böyle deyince bazen kızanlar oluyor. Yani önceden hazırlan 20 yıl önceden okuduğunu anlatma diyor da adam. Hakikaten yani ne yapayım 20 yıl önce okumuştum. Wilhelm Reich'in Kişilik Çözümlemesi kitabı. Yarısı rüya tabirleri, rüya yorumları.
Evet, Jung'ta da öyledir yani.
Tabii yani mesela işte adam gidiyor ben diyor rüyamda sürekli diyor kağıtları kıvırıyorum işte kağıtlarla oynuyorum. Adam bir çözümleme yapıyor. Annesiyle yaşadığı sorunları ortaya çıkarıyor ve sağaltıyor da iyileştiriyor da yani. Çözüyor da yani insanları. O muazzam etkileyici bir kitaptır. Freud'un da var galiba bir rüya şeyleri, kitapları. Yani onlar da çok kafayı bu alana takmışlar.
Şey tarz değişti yani. Düşünüyor musun peki? Yani günlük hayatta artık eskisine kıyasla daha fazla dışarıdan bizim zihinsel evrenimize taşınan imgeye maruz kaldığımız için yani işte filmler izliyoruz, gazeteler, dergiler okuyoruz, fotoğraflara bakıyoruz, telefondan işte bilmem nelere bakıyoruz falan. Çok fazla dışarıdan içeri taşınan imgeye maruz kaldığımız için belki de bu kadar kendi içeriden ürettiğimiz imgeleme bu kadar anlam yüklemiyor olabilir miyiz acaba?
Ya o şöyle bir şey demiştin demin, baskı dönemlerinde bunlar artıyor gibi uyumaya ve bu da şöyle. Hani Wilhelm Reich'in kişilik zırhı dediği bir olay vardı ya. Kendine geliştirdiğin bir kişilik zırhı var. Dışarıya kendini işte bir şekilde daha onların istediği gibi göstermek zorunda kalıyorsun topluma. Ve bu kendi içine bilinçaltına bir birikime yol açıyor. Ve aslında sakladığın, gizledin, bastırdın işte bunlar cinsel arzular olabilir. Zenginleşmekle ilgili hayaller ya da annenle babanla ilgili yaşadığın problemler.
Evet,
unutmaya çalıştığın ama bunlar sana sürekli beyninin bir tarafından yani rüyalar yoluyla iletiliyor. Bakış açısındaki değişim şu. 16. 17. yüzyıllarda bunlar böyle büyücülük, cadılık işte bir takım şeytani imgeler gibi görülürken şu an tabii modern bilim bunlardan farklı anlamlar çıkarıp bunların düzeltilebilir. Yani insanların sakladıkları, gizledikleri ve kabul etmedikleri sorunlarını açığa çıkaran ipuçları olarak görüyorlar. Sen bir rüya anlatıyorsun.
Çok acayip bir şey ekleyeceğim bu söylediğine. Geçenlerde bir harita gördüm. Ülkelere göre rüya tabirleri, aratılan rüya tabirleri haritası gördüm. Bir dünya haritası. Yani kabuslarda görülen ve internette aratılan aramalar üzerinden. Özellikle Asya'da, Orta Doğu'da, işte Orta Avrupa'da yani bizim Osmanlı Avrupası diyebileceğim.
Balkan
coğrafyasında ağırlıklı olarak. En çok aratılan şey yılan.
En kabus
en,
bu.
Evet, en korkunç kabus yılan. Ve böyle şey, ikinci şey mesela dişlerin dökülmesi falan filan gibi.
Evet,
böyle,
ben de görürüm onu. Evet.
Yani o biliyorsun o ölüme delalettir. Evet. Öyle derler yani. Bilmiyorum ama mesela yılanın aynı zamanda bu bölgelerin mitolojisi içinde mesela çok önemli bir figür olması falan mesela çok ilginç bir şey değil mi yani? Hani yani yılanı zaten korkunç bulup bir şekilde mitleştiren akılla onu bir korku figürü olarak kabuslarında gören akıl ortak bir dinamodan alıyor olabilir enerjisini anlamında söylüyorum.
Gerçi yılan korkusunu biliyorsun evrensel derler. Yani evrimsel derler daha doğrusu. Yani bir milyon yıllık primat evrimi hikayesini hani yılan en büyük tehlikelerden korkulan unsurlardan.
Çünkü ağaca çıkabiliyor.
En büyük korkulardan biriymiş. Yani insanın şu iddialar da var. Yılan görmeyen çocukların yılandan korkması. Bir takım böyle 30'lu 20'li yıllarda Amerikan antropolojisinin garip deneyleri var ya. Çocukları bu işte maymunlarla birlikte büyütenler falan filan. Yani yılan korkusunun öğrenilmeyen insanın içsel
kodlarda olduğu
şey iddia edilir. Çünkü genelde çocuklar ilk kez gördükleri hayvanlardan korkmazlar.
Evet, aynen öyle.
Onlara böyle sevmeye falan çalışırlar. Hani böyle ki maymunlarda da yılan korkusu var.
Evet yani evet. Evet, maymunlarda çok,
çok güçlü bir yılan korkusu var ama bazı kültürlerde bunun daha baskın olması tabii herhalde tabiat hayatla ilgili bir şey. Çünkü kuzey ülkelerinde yılan var mı? Yani şimdi İskandinavya'da herhalde yılan yoktur.
Belki su yılanı falan vardır.
Yani sanmıyorum. Yani çok soğuk iklimlerde yaşayabilecek. Yani yılan görebilmen de lazım biraz. Tamam içinde
evet,
bu
doğru söylüyorsun.
1 milyon yıl önce işte Erektuslar zamanında yılan gördün ama hani yüz binlerce yıl Kuzey Avrupa'da yılan görmeyen kuşaklar artık o şeyi yitirmiş olabilir. Netice sen hala yılan görüyorsun yani. Ben hemen hemen her bahçeye gittiğimde görüyorum yani.
Evet evet doğru. Aslında gördüğümüz yılanların da büyük çoğunluğu yılan değilmiş hocam. Bir kertenkele türüymüş o kör yılan dedikleri şey.
Evet küçük ayakları olan bir de zehirli de değiller. Çünkü insanlar bunların zehirli türlerini büyük ölçüde yok etmişler zaten. Hı. Yüz binlerce yıl içinde. Hala zehirli yılan olan bölgeler hani son insanlaştırılmış.
Onun için türcülük yapmayayım da yani etmeyelim mi artık yani onu da.
Bilemiyorum işte biliyorsun köpek balıklarını öldürmeye karşı böyle gruplar var ama genelde bir köpek balığıyla karşılaşmak istemezler yani denize öyle. Yani bu çelişkili bir konu.
Şimdi şey güzel türcü linci geliyor bize.
Hani. Yani şöyle düşün zaten o zavallı köpek balığı aslında bir parça alıyor beğenmiyor. Atıyor bırakıyor aslında yani bir insanı yiyen
zaten
bir köpek balığı yok.
Evet, senin yemeğe zaten meraklı
yani
değil
Jaws
yani.
Jaws filmindeki hani yutuyordu ya böyle adamı öyle bir köpek balığı yok aslında yani bir insanı tümden yiyen zaten ilk aldığı ısırıkta ha bu fok değilmiş ya da bu bildiğim bir şey değilmiş diye bilmediği bir şey çünkü.
Tabii.
Atıyor ama tabii onun bir ısırık alıp denemesi bile yetiyor yani o arkadaş
son
için.
Son deneme oluyor.
Evet.
Hocam yedi uyurları konuşalım diye çıktığımız yolculukta köpek balıklarına kadar geldi konu ve bence artık toparlayıp gitmenin zamanı geldi. Yine de güzel bir sohbet oldu bence. Yani biraz böyle şey pusulasız, rotasız ilerlediğimiz bir şey
evet,
oldu ama.
Biraz branş dışında konuşurken tabii hatalar falan da yapmış olabiliriz. Hani böyle tırnaklarını
evet,
kemiren.
Bir şeyin hakkını her zaman saklı tutalım hocam. Biz bir bilimsel program yapmıyoruz. Biz bilimsel iddiası olan insanlar değiliz. Biz iki arkadaş buluşup sohbet ediyoruz. Onu söyleyelim.
Ekonomistler. Bu bir hani yatırım danışmanlığı programı.
Yatırım tavsiyesi
buna
değildir.
Buna güvenip de altın alma evet, falan gibi. Onu evet.
Evet. Var mı söylemek istediğin bir şey?
Yok seninle böyle bir metre arayla konuşmak tabii ki daha güzel oldu. O zaman şimdi seni böyle kanlı canlı görmeyi.
Teşekkür ederim ben de seni. O zaman seni al yanaklarından öpüyorum ve bu programı burada sonlandırıyorum. Ölmez sağ kalırsak haftaya yeniden bir araya gelmeyi ümit ederek huzurdan çekiliyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Dur bitmedi. Şu şeyi anlatsana Freddy'yi anlatsana.
Vallahi bu kadar rüya konuşup da hakikaten Freddy Krueger'dan bahsetmemek olmaz. Geçen 7 tanesini birlikte benim çocukla birlikte izledik. Harika. Herkese yani yeni kuşaklara izlemeyenlere tavsiye ederim. 80'li yıllardaki özellikle Johnny Depp'in oynadığı ilk film. Şeyi biliyor musun? Hani Johnny Depp'i yatağa çekiyordu bu. Sonra da kan boşalıyordu evet, falan evet. Yukarı doğru. O zaman tabii bilgisayar falan yok. Ya bunu nasıl yaptılar?
Bir kova kan.
Yok ters oda yapmışlar. Odayı ters yapmışlar abi.
Güzel.
Yani yatağı tavana çakmışlar. Ters odayı inşa etmişler. Aşağı doğru da kan boşaltmışlar. Şimdi bunları ben o zaman tabii ciddiye almıyorduk bu filmleri ama bu bilgisayar yüzünden öyle kötü bir hale geldi ki sinema. Şimdi o Freddy'leri, Mad Max'leri falan cehennem silahının özleri hale geldim. Çünkü o araba gerçekten parçalanıyor. O lastik gerçekten uçuyor.
Tabii.
O bina hakikaten yıkılıyor. Şimdi adam ne yapıyor mesela? Ata bile binmiyor. Bir şeyi böyle hareket eden bir şeyin üstüne bindiriyorlar adama. Hop at şeyi veriyor.
Greenbox'ta böyle sallanıyor.
Yani o yüzden klasik Freddy Krueger'ları burada tekrar
benim
alalım.
Benim bir tane böyle kırmızı eline çizgili kazağım var. Oylum onu bana giydirmiyor.
Çocukluktan kalan korkularından dolayı.
Freddy kazağı diye.
Ama onlar şöyle bir mizahtı. Sırf korku değil. Aynı zamanda komedi de vardı. Yani komedi mizahtı. Kara mizahtı aslında. Esprileri falan çok iyiydi. Ve rüyalar konusunda da ciddi özellikle üçüncüsü çok iyidir. Bir tedavi merkezinde 7-8 çocuk vardı. Üçüncüsünü ayrıca tavsiye ederim. O da bir Freddy'yi de analım yani bu program için.
Hocam güle güle.